11 Eylül sabahı 3 tarafta da buhranlı bir gündü. Şehirde artık her şeyin bitmek üzere olduğu düşüncesi hakimdi. Kısa süre içerisinde şehrin düşmesi bekleniyordu. Her ne kadar imdat ordusunun yakın olduğu haberi gelse de Osmanlılar saldırıyı yoğunlaştırmıştı. Osmanlı cephesinde ise işler pek iyi değildi. Onunu 11 ile bağlayan gece bütün ordugah sabaha kadar imdat ordusunun saldırısını bekledi. Merzifonlu elde avuçta ne varsa bununla şehre saldırı emrini vermişti. Zamanının daraldığını muhtemelen o da hissediyordu. Yardıma gelen imdat ordusuysa Viyana ormanını çok zorlu koşullarda aşmış, şehrin batı yakasındaki Kahlenberg ve civarındaki dağların yamaçlarına ulaşmıştı. Yolculuk beklenenden daha zorlu geçmiş, sık arazide süvarilerin hareket kabiliyeti bir hayli daralmıştı. Sabaha karşı hem Viyana'yı hem de Osmanlı askerlerini uzaktan görebilir hale gelmişlerdi. Osmanlı orduları saldırı gelmeyince dinlenmeye çekildi. Uzun bir zaman bir daha dinlenemeyeceklerdi. Askerler silah çatıp dinlenmeye geçtiği sırada Tuna Nehri yakınlarındaki Leopoldsberg bölgesinden haber geldi. Kara Mehmet Paşa düşmanın taarruza geçtiğini ordugaha duyurdu. Gelen haber üzerine Osmanlı yönetim kademesi Türkenşans'da karargâhta toplandı. Hemen hemen herkes o günün kader anı olacağını düşünüyordu. Fakat sonradan Kara Mehmet Paşa'nın karşılaştığı ordunun Nemçe öncü askerleri olduğu ortaya çıktı. İmdat ordusu 11 Eylül'de hem dinlenecek hem de ertesi günü bekleyecekti. Ertesi gün Hristiyanların dini günü pazar günüydü. 11 Eylül'de Osmanlılar ara ara yamaçlara tırmanarak düşmanlarının bölgeye rahatlıkla yerleşmesini engellemeye çalışıyordu. O gün yaşanan çatışmalarda ele geçirilen esirler hiç bekletilmeden idam ediliyordu. Yanlış ihbar Osmanlıların iyice psikolojisini bozmuştu. Savaş tanıklarından Esiri Hasan o gün ordugâhtaki vaziyeti içler acısı olarak anlatıyordu. Askerlerin bir kısmı dağlara, bayırlara kaçıp gizleniyor, geri hizmet unsurları muharebe alanına alınınca küfürler yağdırıyor, ilk fırsatta kaçacakları anı kolluyordu. Osmanlıların ruh hali bir şeyi çok net göstermekteydi. 12 Eylül günü moral üstünlüğü devasa bir farkla imdat ordusunda olacaktı. Ertesi gün her şeyin belirleneceği gayet açık ve netti. Osmanlı ordusu şehre artık sırtını dönmüş, tamamen şehrin batısındaki dağlara odaklanmıştı. Sadrazam yaklaşık 15 bin kişilik bir kuvveti de şehri kuşatmaya devam etmeleri için siperlerde bırakıyordu. Osmanlı ordusunun sağ kanadında Arnavut Uzun İbrahim Paşa, sol kanadında Sarı Hüseyin Paşa ve merkezde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bulunacaktı. Karşı tarafta ise imdat ordusunun özellikle sağ kanadı beklenen yerlere gelememişti. Leh süvarilerinin bir kısmı henüz yamaçlara ulaşamamış, muharebenin ilk saatlerinde bütün yük Lorient Dükü 5. Kar'da kalıyordu. 11 Eylül gecesi irili ufaklı temaslar yaşanıyor, her iki tarafta had safhada gerginlik taşıyordu. Sabaha karşı yamaçlardan inmeye başlayan imdat ordusu unsurları görülmeye başlandı. İlk çatışmalar sabah gün ağırmadan saat 5 civarı Tuna Nehri tarafında imdat ordusunun sol, Osmanlı ordusunun sağ kanadında yaşanmaya başlanmıştı. Osmanlı birlikleri karanlığı da kullanarak düşman hatlarına sızdı. Tepeden inmeye başlayan birliklere açılan ateşle artık muharebenin başlangıcı gerçekleşti. Nemçe askerlerine açılan ateşi gören Nemçe komutanlarından Comte de Fontaine askerlerini nehir civarına indirmeye başladı. Bir diğer komutan Dük Eugène de Croy da birliklerini aşağı doğru indirme emrini verdi. Dük Karl da tepeden Kara Mehmet Paşa'nın yolladığı öncü birliklerine top ateşini başlattı. Osmanlılar savaşın ilk geri çekilmesini bu bölgede yaşadı. Tuna Nehri'ne daha yakın Burgstall Tepesi'ne çekildiler. Daha henüz Sobieski ile Karl'ın gerçekleştirmesi gereken sabah toplantısı yapılamamıştı. Osmanlı birliklerinin saldırısı sonucunda kendisinden emir almadan bazı birlikler sahaya inince koruma amaçlı cepheyi uzatmak zorunda kaldı 5. Karl. Hızlı ilerleyen birliklerini yavaşlatarak kopmalar yaşanmasını engellemeye çalışıyordu. Daha savaşın henüz başında ordu birliklerinin kopma tehlikesi ortaya çıkınca sol kanadını tamamen tepeden indirmeye karar verdi. Merkezde sol kanat unsurları kırmızı zeminin üzerine beyaz renkte çizilmiş kocaman bir bayrakla inişlerine başladı. Sobieski ise bütün bu yaşananları toplantı için Dük Karl'ın yanına gelirken yolda öğrendi. Karl Sobieski'ye yaşananları anlattı ve ona da onaylattı. Osmanlılar Viyana dışındaki birliklerden aldığı destekle direnmeye çalıştı. Karşılıklı çok yoğun çatışmalar yaşandı. Osmanlı ordusu bir süre düşmanları karşısında durumu idare etse de Nemçe dragonları, Sakson piyadeleri ve geriden gelen destek birliklerine dayanamadı ve geriye doğru çekilmeye başladı. Engebeli araziden Viyana Ovası'na iniş sırasında mütemadiyen hatlar bozuluyordu. Piyadelerle süvarilerin yürüyüş süreci haliyle aynı olmuyordu. Öncü Kara Mehmet Paşa birlikleri de bu iniş sırasında imdat ordusuna birçok sorun çıkartıyordu. birçok kez karşı saldırıya geçiyorlardı. Çok kanlı çarpışmalar gerçekleşiyordu fakat Sakson topçu birlikleri topu olmayan Osmanlıları püskürtmeyi başardı ve Osmanlı bir mevziyi daha kaybetmiş oldu. İmdat kuvvetleri yamaçlardan aşağı indikçe şehrin kuzeyine paralel ilerleyen Tuna Nehri tarafındaki mevzileri ele geçirmeye başladı. Ne kadar Kara Mehmet Paşa karşı saldırılarda bulunsa da Sakson destekli Nemçe kuvvetleri sayı ve top üstünlüğüyle ilerleme kaydediyordu. Mehmet Paşa son bir kez karşı taarruz denedi ancak ittifak askerleri Kahlenberg'in altındaki köyleri ele geçirmiş ve saldırıları burada karşılamayı başarmıştı. Bu bölgenin düşmesi artık Nemçe sol kanadının Tuna yönünden güvence altına alındığının kanıtıydı. Saatler sabah onu gösterirken sol kanat piyadeleri merkezden gelen Bavyera ordularının desteğiyle Tuna Nehri tarafı için en önemli mevzilerden olan Nussberg'e büyük bir taarruz başlattı ve tepeyi ele geçirdi. Artık araziye hakim bir bölge imdat ordusunun eline geçmişti ve hemen buraya topları kurdular. İlk saatlerde yakaladığı başarılardan memnun imdat ordusu kumandanları ordularını tekrar savaş düzeni alması için koordine ediyor, bir yandan da hala gelmeleri beklenen Leh ordularına doğru sağ kanada açılıyorlardı. Savaşın ilk saatlerinde otağında bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Nussberg tepesi düşerken maiyetini toplayarak ordugaha yani Türkenşanz'a doğru yönelmeye başladı. Nussberg'in düşmesi sadrazamı çok rahatsız etmiş, endişeye sevk etmişti. Türkenşanz'a ulaşan sadrazam ilk iş olarak sancak-ı şerifi buraya diktirdi. Elindeki taze kuvvetlerin bir kısmını henüz inişi tam olarak gerçekleştirmemiş düşman merkez ordusuna yamaçlara doğru yolladı. Dük Karl ise bunun topyekün bir taarruz olduğunu zannetti. Sadrazamdan gelen taze birliklerle Kara Mehmet Paşa sol kanat ve merkez üzerine hücuma kalktı. Birkaç denemenin ardından tepeden indirilen 5 Sakson taburu bu hücumu durdurmayı başardı. Dük Karl da elinde tuttuğu ağır süvarileri bu sırada savaş meydanına sürüyordu. Kara Mehmet Paşa birlikleriyle yoğun bir çarpışmaya giriştiler. Hatta neredeyse Saksonya elektörü Johann Georg bir sipahi tarafından öldürülüyordu. Yanağından okla vurulmuş elektörün üzerine koşan sipahi neredeyse düşmanının canını alacaktı ki sipahiden çevik bir hamleyle kurtulan elektör sipahiyi ikiye böldü. Kara Mehmet Paşa'nın birlikleri bozulmaya başlayınca hem sol kanattan hem de merkezden kuvvetler taarruza geçti. Nussdorf'ta çok sert bir direnişle karşılaştılar. Osmanlı askerleri köy içerisindeki evlerde, bahçelerde, bağlarda tahkimat yapmış, siperler kazmıştı. Buradaki ilk taarruzda başarıyla durduruldu. Hatta karşı hücuma geçiliyordu ki 1. Ludwig Osmanlı birliklerine yandan bir saldırı başlattı. Osmanlılar bu saldırı karşısında ricat etmek zorunda kaldı ve Nussdorf bölgesi de düşmanın eline geçti. Artık Dük Karl'ın ordularıyla Viyana arasında sadece 4.8 kilometrelik bir mesafe kalmıştı. Nussdorf'un düşmesiyle 1.5 kilometre ötedeki Heiligenstadt Dağı'na doğru saldırmaya başladı Saksonlar. Bunu gören İbrahim Paşa sağ kanadın yarısından fazlasını buraya müdafaaya göndermek zorunda kaldı. Heiligenstadt'da ilk saldırılarda Osmanlı orduları şiddetli taarruza başarıyla direndi. Ancak ikinci dalga saldırıya karşı koyamayıp burayı da düşmanlarına teslim etmek zorunda kalmışlardı. Öğlene doğru imdat ordusunun unsurları kasten yavaşladı. Durum değerlendirmesi için görüşmeler gerçekleştirildi. Osmanlılar şu ana kadar düşmanın geliş yollarını iyi tespit etmiş fakat tam anlamıyla başarı gösterememişlerdi. Normalde avantaj Osmanlılardaydı. Dağlık araziden çok zorlu koşullarda aşağıya inecek olan düşman askerlerine büyük zorluk çıkartılabilirdi. Özellikle düşmanın önemli bir kısmının geldiği Tuna Nehri tarafındaki Leopoldsberg, Kahlenberg sırtlarına topçu birlikleri yerleştirip düşman perişan hale getirilebilirdi. Geri çekilme yolu üzerindeki köylere hendekler, kazıklar ve bağ duvarlarıyla ilerleyişi bir azaba çevirebilirlerdi. Fakat savaşın ilk safhasında bu konuda büyük hatalar yapıldı. Düşmana göre zaten mühimmat, asker mevcudu ve topçu birlikleri bakımından dezavantajlı olan öncü kuvvetleri yavaş yavaş geri çekilip düşmanı yıpratmak yerine onların üzerine var güçleriyle kısa süreli karşı saldırılarda bulunuyorlardı. Haliyle fırsatları kaçırdılar ve enerjileri tükenme noktasına gelmişti. İmdat kuvvetleri ise tam aksine Osmanlılar gibi ani ve topyekün saldırılar yerine emir komuta zincirine sadık kalmış ve disiplinli şekilde adım adım ilerleyişini sürdürmüştü. Muharebenin yoğunluğu imdat ordusunun sol, Osmanlıların sağ kanadında olduğu için Osmanlı merkez ve sağ kanat birlikleri yoğunluklu olarak buradaydı. Haliyle merkezde de bir zafiyet vuku bulabilirdi. Nitekim imdat ordusunun merkez kuvvetleri mukavemetle karşılaşmadan bir hayli zorlu araziden aşağıya rahatça inebilmişti. Düşman birlikleri aslında öğlen itibariyle 12 Eylül için kararlaştırdıkları ilerlemeyi kaydetmişlerdi. Orduları yamaçlardan aşağıya indirmeyi başarmak ve Viyana'ya doğru bakan köylere yerleşerek Osmanlılarla cepheden karşı karşıya gelme hedefleri erkenden tamam olmuştu. Öğlen saatlerinde duran sol kanat ve merkez unsurlar sabahın yorgunluğunu atıyorlardı. Bu vakte kadar Osmanlılar için henüz bir felaket yaşanmamıştı. İmdat kuvvetleri engellenememişti, evet, fakat hala toparlanabilir gibi duran bir vaziyet vardı. Ancak henüz pek devreye girmeyen birileri vardı. Lehistan ordusu. Nemçe unsurlarının sol kanatta elde ettiği başarıların ardından Jan Sobieski kendi sorumluluğundaki sağ kanada doğru giderek ordunun tepeye tırmanışını organize etmeye başladı. 12 Eylül günü henüz daha muharebe başlamamışken eşine yazdığı mektupta Osmanlıların sağ kanatta da bir savunma tertibatı almamış olmasını diliyordu. Ordusu tepeye tırmandığında herhangi bir savunmayla karşılaşmayan Sobieski bunun için Tanrı'ya şükredecekti. Çünkü Leh birlikleri tepeye tırmanırken oldukça yıpranmıştı. Birçok at zarar görmüş, askerler yaralanmış, ağır toplar yolda bırakılmak zorunda kalınmıştı. Tepeye tırmandıklarında da bağlar ve hendekler de Lehleri yeterince zorlamıştı. Saat 1 gibi Leh ordusunun sağ kanat kumandanı Yablonovski de tepeye tırmanışını tamamladı. Roskov adı verilen bölge tam olarak Tatar ordugahının karşısına denk geldiği için derhal savunma önlemleri alındı. Aynı saatlerde Sobieski'nin komuta edeceği Leh merkez ordusu da Gramberg tepesine ulaştı. Geçen bölümde de bahsetmiştik. Osmanlılar bu bölgeden Lehlerin geldiğini bilmiyordu. Tepelerde toz dumana katılmaya başlamıştı. İmdat ordusunun mola vermiş merkez ve sol kanatları sağ kanattaki toz bulutunu ve debdebeyi görünce hemen Lehlerin geldiğini anladı. Naralar eşliğinde daha da motive olmuşlardı. Durumu şöyle bir hayal edin. Dağlara doğru vaziyet almış Osmanlı birlikleri gün doğmadan önce savaşa başlamışlardı. Adım adım karış karış köy köy geriye itiliyorlardı. Nemçe ve elektörlerinin orduları Osmanlı kuvvetlerini bir hayli yormuş, savaşın ilk devresini net şekilde kazanmışlardı. Osmanlılar ise mukavemet göstermeye çalışıyordu ama nitelik ve nicelik bakımından geri kaldıkları düşmanları tabiri caizse aman vermiyordu. İşte böyle bir öğlen yaşanıyordu Viyana'nın dış bölgelerinde. Bütün bu olan biten yetmemiş gibi başını bir kez daha yamaçlara doğru kaldıran askerler tepelerde devasa toz bulutları görüyor, kulakları uğultuyla karışık metal seslerini işitiyordu. Yeniçeriler, sipahiler, lağımcılar, serden geçtiler, Tatarlar adı ne olursa olsun artık bütün ordu grupları için kıyamet başlamak üzereydi. Durumu fark eden sol kanat kumandanı Sarı Hüseyin Paşa derhal vadiden yukarı doğru saldırı emri verdi. Leh süvarisi savaş formasyonuna geçmeden onları yavaşlatıp yoracak, böylece merkez ve sağ kanattan destek alacaktı. Lehler araziye rahatça yerleşirse çok kötü şeyler olacağını hemen anlamıştı. 5 saf halinde önlerinde piyadelerle Lehler tehlikeli inişe başladı. Osmanlı taarruzuna önlem olarak da merkezden 4 tabur Saksonyalı tüfekçi koruma ateşi sağlıyordu. Aldığı destekle birlikte Lehler nizami şekilde inişlerini gerçekleştirdi. Sağ kanadın inişini takiben merkezdeki Jan Sobieski'nin komuta ettiği Leh ordusu da Schaffberg tepesine doğru büyük tezahüratlar eşliğinde ilerliyordu. Sieniaski'nin komuta ettiği Leh sol kanadı da diğer ordulara hizalanmak için ilerlerken Türkan Şaz'dan gönderilen 1000'in üzerindeki Yeniçeriyle karşılaştı. Büyük bir çarpışma yaşanıyordu. Yeniçeriler Leh sol kanadının imdat ordusunun merkeziyle birleşmemesi için elinden geleni yapıyorlardı. Fakat merkez ordudan gelen ağır zırhlı süvari desteğiyle Yeniçeriler burada da mağlup ediliyor ve geri çekiliyorlardı. Leh ordusunun sağ kanat kumandanı Yablonovski, Murat Giray'ın yeğeni Hacı Giray Sultan'ın cılız taarruzuyla karşılaştı ve Tatarların taarruzunu kolayca püskürttü. Geri çekilen Tatarlardan boşalan Galitzenberg tepesi de imdat ordusuna geçti ve artık bütün hakim mevziler, tepeler düşmanın eline geçmişti. Böylece merkez ve sol kanat orduları gibi Lehler de akşamüstü 4'e yakın bir saatte 12 Eylül için planlanan hedeflerine ulaşmışlardı. Sobieski artık tam karşısında Osmanlı birliklerini görebiliyordu. Hatta sağ kanattaki Yablonovski yeterince hızlı ilerleyebilirse Osmanlıların dönüş yolunu kapatabilir, bütün orduyu kıskaca alabilirdi. İmdat ordusu akşamüstü sıradaki hamle için bir toplantı gerçekleştirdi. Artık güneşin batmasına sadece birkaç saat kalmıştı. Hedeflerine ulaşmaları müttefikleri durduracak mıydı yoksa hücuma devam ederek var güçle Osmanlılara saldıracaklar mıydı? Aslında ağır basan mantıklı olan fikir o gün için durup dinlenerek ertesi gün daha dinç bir taarruz yapmalarıydı. Fakat bu çok tehlikeliydi. o gün Viyana'dan hiç haber alınamamıştı. Osmanlılar da binlerce askerini kuşatmaya devam etmesi için siperlerde bırakmıştı. Şehir her an düşebilirdi. Sobieski ise devam yönünde oy kullanıyordu. Toplantıda tartışmalar devam ederken Saksonyalıların generali Joachim Rüdiger von der Goltz yaşlı bir adam olduğunu, artık o gece rahat bir yatakta uyumak istediğini söyleyerek Viyana'nın o gün kurtarılmasını ima ediyordu. Toplantıda hava saldırıya devam etme yönünde esmeye başladı ve Dük Karl ileri marş emrini verdi. İmdat ordusu bu kararı alırken Osmanlıların halini görselerdi bir dakika bile düşünmezdi. Zira Osmanlılar Viyana önlerinde savaşsız bir gün daha durabilmek için belki de canlarını bile verirdi. Şehir düşmek üzereydi. Lağımlar artık surların altına kadar ilerlemişti. Savaşsız bir gün daha geçerse şehir düşürülebilir, kale müdafasına geçilebilirdi. Ayrıca Osmanlı ordusunda savunma hatlarının düşmana karşı ne kadar zafiyetinin olduğu görülmüştü. Çok daha sağlam tahkimatlar yapılabilirdi. En kötü ihtimalle hiç beklenmedik bir yerden gelen Leh ordularına karşı taarruzu engelleyecek bir tertibat alınabilirdi. Erzak ve mühimmat arabaları düşmanın yoluna dağıtılabilir, develer düzlük araziye dağıtılarak ağır süvari hücumu yavaşlatılabilirdi. Fakat öyle olmadı. Devam kararı Osmanlılar için tam bir yıkım oldu. Sobieski artık tarihe geçeceği hücuma hazırdı. Osmanlıları test etmek için sol koldan 150 atlıyı Osmanlılar üzerine gönderdi. Kayıplarla geri dönen birliğe takviye hüsarlar gönderildi. Ancak ilk cılız hüsar grubu Osmanlıların sahte ricat tuzağına düşerek çok sayıda kayıp verdi. Bu saldırı Sobieski'nin gözünü Türkenşans dediğimiz Osmanlı karargahına diktiğini gösteriyordu. İlk gelen dalgayla Mersin fonunun mahiyeti de çatışmaya girmişti. Artık iki taraf arasındaki fark 3 kilometreden daha az mesafeye inmişti. Aynı anlarda Leh ordusundan 3000 süvari dizilişini tamamlıyordu. Öncü birlikleri mağlup eden Sarı Hüseyin Paşa bir kez daha hata yaparak Leh orduları üzerine hücuma kalktı. Fakat Sobieski merkezden destek gönderince Hüseyin Paşa'nın emrindeki askerler bir kez daha dayanamadı ve geri kaçmaya başladı. Hüseyin Paşa ise vaziyeti düzeltmek için 4.8 metreye 6 metrelik sancağını otağının yanına dikerek askerlerine mesaj vermek istedi. Ancak bu mesaj Lehlilerde farklı algılandı. Bu sancağı sancağı şerif zanneden Leh ordusu tabiri caizse coştu. Sobieski bu sancağı topla vurabilecek kişiye bahşiş vereceğini söylüyordu. Sağ kanattan da aynı anda saldırılar başladı. Dük Karl'ın başlattığı yoğun saldırıyla artık Osmanlı sağ kanadı kırılmak üzereydi. Karl'ın birliklerine ek Leh ordusu kumandanlarından Sieniavski'nin başlattığı süvari taarruzu sonun başlangıcı oldu. İbrahim Paşa'nın sağ kanadı iki kanattan saldırı altında kalınca kabus başladı. Artık imdat ordusu çadırların arasına giriyordu. İmdat ordusu sağ kanadı kırınca iki kola ayrıldı. Bir kol kuşatma altındaki şehrin surlarına, diğer kol Türkenşans üzerine doğru dört nala gitmeye başladı. En kötüsü ise bu değildi. Sağ kanadın bozulması merkeze de sirayet etmeye başlamıştı. Bela deryasının boyu aştığı anlarda merkez birlikleri de direkt kaçmak yerine çadırlara koşarak esirlerini ve canlarını kurtarma gayesine girişmişti. Artık ölümle kalım arasındaki çizgi çok inceydi. Osmanlıların dağılmaya başladığını gören Dük Karl tam cephe taarruz emri vermiş, can pazarı meydanda kurulmuştu. Ordunun vaziyetini gören Merzifonlu, dağılanların Türkenşans'a geleceğini düşünerek burada bir süre çarpışmaya devam etti. Ne de olsa askerin kalbi sadrazamın olduğu yer idi. Fakat beklediği gibi olmadı. Geri çekilen askerler Türkenşans'a değil çadırlarına koşuyordu. Bu durum sadrazam için tam bir yıkım oldu. Bir iskemleye oturdu. Ağlayarak düşmana doğru ok atmaya başladı. Osmanlı ordugahı kuşatılmak üzereyken çevredekilerin uyarılarıyla otağına doğru çekilmek zorunda kalmıştı. Ancak daha en kötüsü gelmemişti. Kanatlı hüsarlar. Omuzlarında kaplan ve leopar postları sarılıydı. Sırtındaki kartal kanatlarıyla parlak zırhları içerisinde cüsseli, heybetli, 6 metrelik mızraklarıyla korkunç düşmanlardı. 17. yüzyılın tankları gibilerdi. Atları bile zırhlıydı. Hüsarların sağında Yablonovski kuvvetleri, solunda ise Sachsen-Lauenbürgen'in kuvvetleri bulunacaktı. Bu saldırı hazırlanırken Osmanlı ordusu korkunç vaziyetteydi. Şehri kuşatan binlerce yeniçeri, imdat ordusunun sol kanadı tarafından biçilmeye başlamıştı. Osmanlı sağ kanadından ve merkezinden kaçan askerler sol kanatta büyük bir kaos yaratmıştı. Düzgün bir saf bile tutulamamıştı. Leh süvarileri bağırış çağırış içerisinde tozu dumana katarak hücuma kalkarken sol kanadın hali buydu. Toplamda 12 saat sürecek olan muharebenin en kısa süren çarpışması belki de bu olacaktı. Leh süvarileri Osmanlı sol kanadını tabiri caizse ezdi ve geçti. Hayatta kalabilenler Viyana'dan kaçış bileti olan Viyana deresine doğru koşmaya başlamıştı artık. Muharebenin son anlarına gelindiği vakit Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana'yı kuşatan askerlerine geri çekilme emrini vermişti. Kendisinin durumu da korkunçtu. Artık ölümü arzulayacak bir haldeydi. Türken Şaz'dan ayrılırken Lehlerin taarruzu başlıyordu. Bu taarruza şahit olarak otağına doğru gidiyordu. Otağına gelince askerlere siper almaları emrini verdi. Bir iskemleye oturup olan biteni izlemeye başladı. Lehler giderek otağa yaklaşıyordu. Bosna askerleri hazine sandıklarının ardına siper almış düşmanı bekliyorlardı. Yablonovski birlikleri otağın çok yakınına ulaşmıştı. Hazineler düşmanın eline geçmesin diye askerlere yağma emri verildi. O anlarda sadece 10 bin altın kurtarılabildi. Çünkü esirler ve iç olanları hazineden ele geçirdikleriyle Leh tarafına geçmişti. O anlarda otağa bir başka felaket haberi ulaşıyordu. Güya Erdel birlikleri Yanıkkale'deki askerlerle birleşmiş ve Osmanlıların dönüş yolundaki köprüleri kesmişti. Bu asılsız haber ortalığı iyice yangın yerine dönüştürecekti. Artık sadrazam otağının içine geçmişti. Böyle bir ortamda dahi morallerin yükselmesi adına akşam ezanı okutuluyordu. O anların tanığı sadrazamın bu evrede donup kaldığını anlatacaktı. Oturduğu iskemlede kilitlenip kalmış, kimse kendisine kaçalım deme cüretini gösteremiyordu. Otağdaki herkes adeta ölüm bekliyordu. Sadrazama sırayla telkinde bulunmaya başladılar. Amcazade Hüseyin Ağa defalarca kez sadrazamı kendine getirmeye çalıştı ama başaramadı. Son çare sadrazamın sakalına asılıp yüzüne bağırmaya başladı. "Be hey oğlum, iş işten geçti. Bütün orduyu küffar zapt etti. Şimdiden geri mukavemet mi olur? Seni bu hale getiren hep inadındır," diyerek söylendi. "Eğer sancak-ı şerifi düşmana kaptırırsa sonsuza kadar lanetleneceğini ekledi. Köprülerin kesildiği dedikodusunu da aktararak bir an evvel gitmeleri gerektiğini aykırdı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gözyaşları içerisinde duruma razı oldu. Düşman otağı mahalline girmek üzereyken devlet erkanı da otağı terk ediyordu. Kaçanlar canını kurtardı. Ölenler hepten kurtuldu. Peki ya geride kalanlar? Muharebeden birkaç gün önce hayvanları otlatmaya götüren otlakçılar döndüğünde neler hissetmiştir bir canlandırın gözünüzde. Aynı şekilde siperde kalan, kaçamayanlar da gece saatlerine kadar çarpışa çarpışa şehit oldu. En kötüsü ise muhtemelen lağımcıların durumuydu. Yer altında çalışırken zaman algısını yitiren lağımcıların gece yarısı yeryüzüne çıkınca gördüğü manzara derin bir sessizlikti. Viyana'nın fethedildiğini, şehrin düştüğünü zannettiler. Bazıları sevinçten derin bir oh çekip oynamaya dahi başladı. Kısa zaman sonra etrafları sarılınca acı gerçekle yüzleştiler. Yerlere kapanarak af dilediler. Lağımcılara atılan lağımları iptal etme emri verildi. Viyanalılar o anda gerçekle tanıştılar. Lağımlar surların altına kadar ilerlemiş, patlamaya hazır hale gelmişti. İmdat ordusu bir veya iki gün daha gecikse surlar alaşağı edilecek, Merzifonlu payitahta yeni fethin haberlerini yollayacaktı. Nemçeliler lağımcılara en iyilerinin kim olduğunu sordu. Herkes kendini ön plana çıkarıyor, hayatta kalma umuduyla kendini parlatıyordu. Nemçeliler ne yapacaklarını biraz düşündü. Türklerin asla samimi duygularla din değiştirmeyeceği gerekçesiyle hepsini öldürdüler. Beterin beteri var. Ölenler kurtulanlardı demiştim hatırlarsanız. Gerçekten de öyle. En fenası ordugâhta yaralı olan kaçamayacak durumdaki esirlerdi. Sayıları 3 ila 10 bin arası olduğu tahmin ediliyor. Nemçeliler bu esirleri canlı canlı ateşe verdi. Yanarak öldüler. Kendini aklamaya çalışan Nemçeliler şehrin halini görünce bunu yaptığını söyleyecekti. En son esir edilen Osmanlılarsa Viyana dışında bulunan Favorita'da hayvanat bahçesinde tutulan aslanın bakımından sorumlu 23 Yeniçeriydi. Sobieski bu esirlerin birkaç gün sonra kendiliğinden teslim olduklarını ve canlarının bağışlandığını yazacaktı. Meydana geri dönelim. Osmanlılar dönüş yollarına dökülmüşken Sobieski Osmanlıların geri dönüp karşı taarruza geçeceği korkusuyla ordugâhta yoğun bir nöbet birimi oluşturuyordu. Osmanlıların geri dönebileceğinden o kadar korkuluyordu ki ertesi gün Viyana'da şerefine verilen yemekte "Türkler dönüyor" diye ortaya atılan bir dedikodu herkesi korkutmaya yetecekti. Ordugâhı ele geçiren Lehler ise hemen yağmaya başlıyordu. Kahraman hocamız bu konuyu eserinde muhteşem betimliyor. Kara Mustafa Paşa'nın kurtuluşa giden yolu bulmak için tek bir meşaleye muhtaç kaldığı anlarda Lehler binlerce meşaleyle onun zengin ordugahını çoktan yağmaya dalmıştı. O kadar ki Sobieski birkaç gece bu otağda kalacaktı. Birbirinden değerli ganimetleri ele geçiren Sobieski bulduğu her elmas, altın, gümüş, hususi eşya ve daha birçok parçada daha çok şaşkına dönüyordu. En ilginçlerinden birisi ise canlı hayvan koleksiyonuydu. kediler, kuşlar, papağanlar, tavşanlar ve Sobieski'nin eline geçmesin diye başı kesilen bir deve kuşu. Sobieski bunu görünce keşke bu tedbiri sancaklarını korumak için alsalardı diyecekti. Viyana'da şenlik varken Osmanlılar'da hiçlik vardı. Son anda esaretten kurtulan sadrazam ve askerler şehirden uzaklaşırken bir orduyu değil rastgele bir araya gelmiş binlerce insanı andırıyordu. Merzifonlu, sağ gözü bandajlı, bitkin halde atının üzerine eğilmiş şekilde yolculuk ediyordu. Karanlık bastırınca yollarını kaybettiler. Bir saat kadar dolandıktan sonra bir meşale ancak bulunabildi. Bu şekilde Viyana Deresi'nin karşısına geçerek canlarını kurtardılar. Osmanlıların şanslı olduğu bir nokta vardı. Sobieski geçmişteki acı tecrübelere istinaden Osmanlıların takip edilmesini yasaklamıştı. Zira Osmanlılar derlenip toparlanabilir, ani bir saldırıyla Lehleri mahvedebilirdi. Bu yasak sayesinde sadrazam ve ordunun döküntüleri canlarını kurtarabildi. Viyana'ya giderken bir hafta süren Yanık Kale Viyana yolculuğu dönüşte iki gün sürmüştü. Merzifonlu kendi haline ve 500 adama düşmüş mahiyetine bakıp bakıp hala ağlıyordu. Yanık Kale yakınlarına ulaştıklarında kuşatmayla sorumlu Midilili Mustafa Paşa'nın kendi otağına göre küçücük kalan çadırına geçiyordu sadrazam. Seferin Viyana'ya gidişinde etkili isimlerden olan Reisül Küttab Laz Mustafa Efendi de bir çergeye sığınmış durumdaydı. Devletin paşaları hep birlikte bir çadırda yatıp kalkıyordu. Ordu unsurları da Yanık Kale bölgesine akmaya başlamıştı. Kalabalıklar yüzünden köprülerden anca 4 günde geçebilmişlerdi. Bu kadar kalabalıkken alınan bu felaket yenilgi yüzünden hiçbir asker birbirinin yüzüne bakamıyordu. Çadırları olmadığı için de açıkta uyumak zorunda kalacaklardı. Ayrıca önceden adını duyunca dut yemiş bülbüle döndükleri sadrazama karşı artık homurtularda bulunuyor, açıktan söyleniyorlardı. Merzifonlu duyduğu bir olay üzerine burada deliye döndü. Sağ kanattan sorumlu İbrahim Paşa ve sol kanadı desteklemesi gereken Kırım Ağanı ve Tatar birlikleri kendisinden bir gün önce bölgeye gelmişlerdi. Bunun anlamı ise çok açıktı. Muharebe devam ederken ikisi de meydanı bırakıp kaçmıştı. Haberi alan sadrazam İbrahim Paşa'yı derhal otağına çağırdı. Paşa türlü bahaneler uydursa da kaderiyle yüzleşti ve sadrazamdan türlü hakaretler yiyerek idam edildi. Birçok Yeniçeri kumandanı ve asker de art arda cezalandırılıyordu. Yanık Kale açıklarında da korkutucu bir olay yaşandı. Kaleyi muhasara eden Osmanlılar savunma birliklerinin huruç saldırısı altında kalınca küffar geliyor diye bir yaygara koptu. Orduda asayiş bir kez daha bozuldu. Sadrazam ise zor bela tedbirlerle orduyu bir arada tutmayı başaracak. Sadrazam Yanık Kale dışında geçirdiği 2 günden sonra artık burada kalınamayacağını anladı. Kıtlık, susuzluk ve birçok tehlike buradan bir an önce gidilmesi gerektiğini söylüyordu. Yeni hedef birliği koruyarak Budin'e ulaşmaktı. Budin üzerinde yaralar sarılacak, sonraki hamlelerin kararları burada verilecekti. Uşatmadan tam 10 gün sonra 22 Eylül'de yüz binlerden geriye kalan döküntüler ve başlarındaki sadrazam Budin'e giriş yapıyordu. Sadrazama o kadar tepki vardı ki Budin'e gelişlerin ertesi günü yapılan Ramazan Bayramı törenine sadece 500 kadar Yeniçeri katıldı. Sadrazam bu durum karşısında dayanamayıp hüngür hüngür ağladı. Budin'de vaziyet pek iç açıcı değildi. Askerler firar edip Tuna üzerinden memleketlerine kaçmaya çalıştığı için Budin Beylerbeyi Kara Mehmet Paşa otağını şehrin dışına kurarak kaçışları engellemeye çalışacaktı. Fakat Budin'de yiyecek kaynaklarının tükenmiş olduğu anlaşılınca askerler bu defa Belgrad'a doğru kaçmaya başlayacaktı. Merzifonlu artık Budin üzerinden bir savunma hattı oluşturmaya çalışacaktı. Civardaki Ciğer Delen ve Estergon düşmandan korunması gereken yerlerdi. Ancak böylece üvey kardeşi Fazıl Ahmet Paşa'nın aldığı Uyvar korunabilirdi. Bu sebeple bölgelere yeni kuvvetler göndererek savunmayı güçlendiriyordu. Aynı günlerde Budin'deki gergin bekleyişi sona erecekti. Padişah'tan beklenen istimalet fermanı geliyordu. Kılıç, kaftan ve ferman Budin'e ulaştı. Böylece makamını koruyacağı anlaşılıyordu. Ama fermanı getiren Şair Mustafa Ağa, 3 gün sonra padişaha sadrazamla ilgili çok olumsuz bir rapor yazacaktı. Sadrazamla askerin arasında açık olduğunu, askerin gücendirildiğini anlatıyordu. Hemen gerçekleşmeyecekti fakat artık Merzifonlu'nun ipi çekiliyordu. İlerleyen günlerde yenilginin sorumlularından görülen Kırım Ağanı Murat Giray azledildi. Yerine muharebeye katılan tek Tatar komutan Hacı Giray'ı getirdi. Bu değişiklik Tatarlar arasında hoş karşılanmadığı gibi kabul de görmedi. Murat Giray ileride makamını geri alacaktı. Osmanlılar bütün bu dertlerle uğraşırken imdat ordusu artık Viyana'yı kurtarmış, ileri harekata başlamıştı. Sırada 2 hedefleri vardı. Önce bizim Ciğer Delen, Macarların Parkani dediği Palanka'ya yani küçük kaleye saldıracaklardı. Devamında da gözlerine Estergon'u kestirmişlerdi. İttifak kuvvetlerinin hareketine başladıkları haberi Osmanlılara geldiğinde gerekli destek kuvvetleri gönderilmeye başlandı. Leh Kralı Yan Sobieski, Tökeli ve Apafi sayesinde Osmanlılar hakkında bilgi edinebiliyor, hatta sadrazamın affedildiğini dahi artık biliyordu. Estergon'a giden yolda ilk hedef ciğerdelendi. Ama Sobieski de Merzi fonlunun hatasına düşecekti. Esirlerden aldığı bilgilerde buradaki asker mevcudunun az olduğunu öğrenecek ve kolay bir zaferin geleceğini düşünecekti. Kara Mehmet Paşa burada güzel bir sürpriz hazırlamıştı Sobieski'ye. 500 kadar süvari Palanka'yı terk edip yakınlarda sanki sığırlarını otlatan herhangi kimselermiş gibi görüneceklerdi. Leh öncüleri bu gruba doğru son hızla saldırdı. Süvarilerin geriye doğru çekildiği yamacın arkasında Kara Mehmet Paşa'nın 5000 süvarisi lehleri bekliyordu. Süvariler pusudan çıkarak ışık hızında leh ordusunun üzerine saldırdı. Neye uğradıklarını şaşıran Sobieski hemen Dük Karl'dan yardım çağrısında bulundu. Osmanlı süvarileri piyade leh birliklerini darmaduman etmişti. Hatta neredeyse Ciğerdelen Muharebesi'nin ilk safhasına katılan bütün leh piyadeleri bu saldırıda öldürülmüştü. Birkaç hafta önce Kahlenberg yamaçlarından savaş naralarıyla inen hüsarlar Ciğerdelen'de elinde avucunda olanı kenara atıp geri kaçıyordu. Sobieski de kaçan süvarilerin arasında kalmış, sadece birkaç muhafızla Osmanlıların saldırısına uğruyordu. Sobieski'yi bu hengameden kurtaracak olan ise Lipka Tatarları olarak bilinen Sünni Müslüman leh ordusu unsurları olacaktı. Ezeli düşmanları Kırım Tatarlarıyla karıştırılmamak için miğferlerine saz kamışı tutturuyorlardı. Canını zor kurtaran leh komutanlar ve az sayıda asker geri çekildi. Resmen büyük bir tokat yemişlerdi. Muharebenin ikinci safhasında ise işler değişecekti. Lehler ordularını kuvvetlendirdi. Müttefikleri de savaşa daha geniş bir katılımla müdahil oldu ve bu sefer de Kara Mehmet Paşa aynı hatayı yapıyordu. Sayıca ve nitelik olarak üstün düşman ordusunu hafife alacaktı. Savaşın ilk saatlerinde kanatları zayıf düşen Osmanlı merkezi düşmana taarruz edecek ve bu da katliamla sonuçlanacaktı. Tam 9000 ölü, 1000'in üzerinde de esir verecekti Osmanlılar. Kara Mehmet Paşa 1000 küsur adamıyla canını zor bela kurtaracaktı. Birçok değerli paşa esir düşecek, Osmanlılar bir kez daha büyük hayal kırıklığı yaşayacaktı. Savaşın yenilgi haberi Budin'e gelince Estergon'a gitmeyi planlayan Merzifonlu vazgeçti ve geriye doğru Ösek bölgesine çekildi. Yine binbir zahmetle yolculuk yapılıyor, 30 Ekim'de Ösek'e ulaşılıyordu. Estergon'a gitmemesi sadrazamın hayatında yapacağı son büyük hata olacaktı. Zira kış yaklaşmış, sefer döneminin bitmesine çok az bir süre kalmıştı. Kışın bastıracağı günlerde müttefik orduları Estergon'a gitme konusunda tereddüt ediyordu. Hatta neredeyse gitmemeyi düşünüyorlardı ki Estergon'da kalan unsurların maneviyatının yerlerde olduğu haberi müttefikleri şevklendirecekti. Sadrazam Estergon'a gelse, burada büyük bir müdafaa hazırlığı yapsa yüksek ihtimalle müttefikler bir sonraki seneye hazırlık yapmaya başlayacaktı. Ama öyle olmadı. Sadrazamın sadece asker göndererek kaderine terk ettiği Estergon müttefik ordularıyla yüzleşti. Kaleye teslim teklifi yapıldı. Kalede askerlerin çoğunluğu teslim olma taraftarıydı. Hatta savaşma taraftarı olan kumandanlara saldırılar bile gerçekleştiriyorlardı. Kumandanlar da lehlerden kendilerinin teslime karşı çıktığını gösteren bir belge isteyerek teslimi kabul etti. Ösek'ten Belgrad'a geçen Merzifonlu burada intikam seferinin hazırlıklarını yapmayı planlıyordu. Ordu tahkim edilecek, hasarlar telafi edilecek, asker memnun edilecek ve intikam alınacaktı. 25 Aralık günü sadrazam öğle namazını kılmak üzereydi. Dışarıdan at sesleri gelince pencereye doğru gitti. 3 kişi konağına doğru geliyordu. Herhangi birilerinin kendisini ziyaret edeceği bilgisi önceden verilmemişti. Habersiz gelen bu kişilerin hayırlı bir iş için gelmediği açıktı. Namazı bozdu ve odanın içinde gezinmeye başladı. Kapı sesleri duyuluyordu. 3 kişi konağına girmiş, üst kata doğru çıkıyorlardı. Sadrazamın ketüdasını da yanlarına alıp tek bir kelime etmeden sadrazamın bulunduğu odaya girdiler. Sadrazam, "Ne haber getirdiniz?" diye sordu. Ahmet Ağa, padişahın Mühri Hümayun, Sancak-ı Şerif ve Kabe anahtarını geri istediğini söyledi. Emanetleri teslim ettikten sonra bir insanın sorabileceği en zor sorulardan birini sordu. "Bize ölüm var mı?" Kapıcılar ketüdası da cevapladı. "Olmak gerek. Allah imandan ayırmasın." Sadrazam bütün soğukkanlığıyla "Takdir Allah'ın" dedi. Namazını kıldı. İç oğlanlarına "Artık siz varın gidin, bana dua etmeyi de unutmayın" dedi. Cesedi toprağa düşsün diye yerdeki kilimi kaldırdı. Bedeni toprağa düşecek, böylece şehit olacaktı. Cellatlar sicimi hazırladı. Sadrazam sakalını kendi eliyle yukarı kaldırdı. "Düzgün iş yapın" diye cellatlara telkinde bulundu. Cellatlar da dediği gibi boynuna taktıkları ipi iki taraftan var güçle çekti ve sadrazamın soluk borusunu kırdı. Mağrur Merzifonlu artık maktul Merzifonlu oldu. Peki, Viyana hezimetinden sonra idam edilmeyen sadrazam neden şimdi idam ediliyordu? Bu kadar mağrur ve muktedir kimselerin düşmanı çok oluyor. Merzifonlu'nun da bir hayli sevmeyeni vardı. İstanbul'da kuyusunu kazanı çoktu. Hatta o kadar ki Viyana faciasının haberi İstanbul'a geldiğinde Darüşşade ağası Yusuf Ağa ve Mirahur Süleyman Ağa düşmanları olan Merzifonlu'nun işinin bittiğini düşünüp çengi gibi oynamaya başlamıştı. Viyana'dan sonra bir nebze olsun hala itibarı olan sadrazam Estergon'un düşmesiyle artık vadesini doldurmuştu. Merzifonlu'nun yokluğunda Sadaret Kaymakamlığı'nda bulunan Kara İbrahim Paşa da Merzifonlu düşmanları ittifakına katılınca dengeler değişti. Her ne kadar Merzifonlu padişahın gönlünü hoş tutmak için Edirne'ye birçok hediye gönderse de bu hediyeler padişaha ulaşmadan Yusuf Ağa padişahla görüşerek onu sadrazama karşı doldurdu. Düşmanlarının bu çabaları sonuç verdi ve padişah Merzifonlu'nun katline ferman dedi. Hatta Merzifonlu'nun kapısını ölüm çalmadan önce Kara İbrahim Paşa padişah tarafından sadrazam yapılmıştı bile. Efendim, takdir edersiniz ki bu hususlar çokça derin detay barındırıyor. Anlatamadığım birçok şey var. Eğer talep ederseniz önümüzdeki zamanlarda Twitter Space'te veya YouTube canlı yayınıyla hem Viyana hakkında soru cevap gibi hem de burada bahsedemediğimiz detayları konuştuğumuz canlı içerikler yapabiliriz. Kutsal İttifak Savaşları'nı da anlatacağım demiştim ama bu bölümün uzunluğuna bakarsanız ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz bunun. İlerleyen zamanlarda bonus veya ekstra içerik olarak 1683-1699 arasında anlatmak istiyorum. Sadrazamın idam edildiği Belgrad'da bu süreçte düşmana geçecek, sonra geri alınacak. Sözün özü bu 16 yıl çok şeye mal olacak. Sadece toprak değil, zihniyet kaybı da yaşanacak. Osmanlıların yenilmezlik algısı tuz buz olacak. Birleştiklerinde ne kadar güçlü olduğunu gören Batılılar, ittifaklarını genişleterek daha da saldıracak. Osmanlı'nın ulaştığı en son noktayı 4 bölümde anlattık. Dahasını da anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Tarih 101'i dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Bize destek olabileceğiniz linkler açıklama kısmında yer alıyor. Güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.